önce bizde 20 yıldır her yere gidince yaptığımız bir ders var. Spartalus Salim'de gelen tüm gruplara yaptığımız ders. Sparta'ya gelemeyenleri manen Sparta'yı bitirmek için hayalen, niyeten. Üstad Hazretleri malumumuz hayatında 3 büyük dönem var. 1. Said, 2. Said, 3. Said. 1. Said Üstad'ın doğumuyla başlıyor. Kabaca 1925'e kadar, 1876'dan 1925'e kadar. Bu dönem nedir? Bu dönem üstadın kendini yetiştirme dönemi. Bu dönemde ne yapmış Üstad Hazretleri? 90 cilt kitap ezberlemiş. Fizik, kimya, jeoloji, jeofizik, hadis, kelam, fıkıh ilmi. Ve ben bunları ezberledim diye yatmamış. Ne yapmış Üstad Hazretleri? Her gün yatağa girince yatağına bağdaşını kurmuş, yorganı boğazına kadar çekmiş, 3 saat boyunca ezberden içmek şartıyla 3 ayda bir bu 90 cilt kitabı devretmiş. Bunu Mustafa Sungur abiden dinledik. O da üstadın kardeşi Abdülmecit abiden dinlemiş. Ve bu eserler üstad 3 ayda bir devrediyor. Her devretmek diyor benim için diyor basamak oldu diyor Kur'an'a çıkmak için. Çünkü tüm ilimlerin menbaı kaynağı ne? Kur'an. Kur'an'a çıkınca baktım ki diyor Kur'an'ın her bir ayeti kainatı ihate etmiş. Tüm kainatla alakası var diyor. Ve üstadın 1. Said dönemi bitiyor, 2. Said dönemi başlıyor. Yani Risale-i Nur hizmeti başlıyor. Ben diyor bir risale yazacağım zaman 200 ayet, bazen 400 ayet imdadıma yetişiyordu diyor Üstad Hazretleri. Yani risale değil, şöyle bir şualar değil. 1. şuada bir risale, 2. şuada bir risale, 3. şuada ayrı bir risale yani. O şekilde. Mesela 3. şua münacat risalesi lemalarda tarihçakta böyle kare için alınmış ya. Lemalarda kimin fihrisine baktığım zaman fihrisine diyor ki Üstad Hazretleri orada bu münacat risalesi 700 ayetten mülhem olarak yazılmış diyor. Demek ki ben 15 sayfa münacatı okuduğum zaman ya da 45 dakika boyunca kitap okuduğum zaman 15 sayfa kitap okumuş değilim. 700 ayetin bize vermek istediği manaları almış oluyorum yani. Hatta Üstad Hazretleri münacaat için diyor ki ben bunu da yazdıracağım kardeşlerime. Cevşenin arkasına diktireceğim. Her gün evrat makamında okuyacağım diyor. Ve Üstad Hazretleri'nin 1. Said dönemi başlıyor parla hayatıyla. İlk defa 10. söz Haşr Risalesi yazılıyor. Bir rivayette 500, bir rivayette 5000 kez eğil bir bölüm kenarında ağlaya ağlaya duyuyor ki haşra hücum edilecekmiş. Dinsizler Türkiye'deki icraattan ilk haşirle başlayacaklar. Doktor Abdullah Cevdet, Ziya Gökalp'ın hocası, Türkiye'deki tüm dinsizlik kitaplarını ilk tercüme eden zat. Buna görev veriyorlar, haşirin olmadığını ispat eden bir kitap yazıyor. Bundan dolayı ne var ki? Giderim diyor ki sahafa, kitapçıya. Haşirle ilgili bir kitap alırım. Onun tezinin antitezini yazarım diyor. Onu çürütürüm diyor. Üstad Hazretleri de duyuyor. Haşire hücum edilecekmiş. İşte ağlıyor ağlıyor. 500 kez haşir ayetini okuyor. Bir anda yanındaki talebesine yaz diyor. Ağzını şişiyor. Rengi pembemsi, şimsi bir hal alıyor. Öyle bir seri şekilde söylüyor ki Üstad Hazretleri. Bir saatte yazılan eseri 4-5 saatte temize çekemiyor. Hemen onu İstanbul'a gönderiyor. O zaman daha harfin kılabı yapılmamış. Matbaalarda bastırıyor. Kitapçıları dağıtıyor sahaflara. O zaman Abdullah Cevdet'te Üstad'ın kitabını bulmuş diye anlatılır. Aha buldum diyor. Alıyor okuyor. Bırakın diyor bunu çürütmeyi diyor. Haşrin sokaklarında dolaştı diyor. Ve Risale-i Nur hizmeti başlamış oluyor bu vesileyle yani. Ve Üstad Hazretleri 1934'te Isparta'ya getirildi serbesttir diye. 9 ay boyunca gelen gidenin listesi yapılıyor. Ve 120 talebesi civarındaki bir talebeyi alıp tutuyorlar. Isparta'dan Eskişehir Hapishanesi'ne gönderilecek. O zaman Eskişehir'deki komutan ve artık valimi Yüzbaşı Ruhi Bey'i çağırıyor. Evladım diye bir vatan hizmeti vardı. Emredin diyor. Isparta'da 120 mürteci diyor. Haindir, ihanet edecek, ayrı devlet kuracak, saygısı Kürt'tir tarzında. Bunlar diyor alıp diyor Isparta'dan diyor Eskişehir'e getirilecek. Emredersiniz diyor. Bir de vatan hizmeti var diyor. Buyurun diyor. Bunlar diyor müthiş bir şekilde artık hakaretler ediyor haindir tarzında. Bunları alırsın diyor Sparta'dan. Sandıklıya geçince bağırsak devletleri bir mevki var. Oraya gelince diyor bunlar namaz kılmak istersin diyor. Elleri çözersin diyor. Hepsini kaçtı diye vurursunuz diyor. Emredersiniz diyor. Ve Üstad Hazretleri'ni alıyor Yüzbaşı Ruhi Bey. Sandıklıya gelene kadar nur talebesi oluyor. Ve Üstad Hazretleri'ni götürüyor. Eskişehir'e teslim ediyor. Ondan sonra bir daha haber alınamıyor. Şehit ediliyor. Ve Üstad Hazretleri 15 ay hapishanede kalıyor. Zaten Üstad Hazretleri hapishaneye ne isim veriyor? Medrese-i Yusufiye. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın medresesi. Nasıl dışarıdakilerin bizi imdadına koşuyorsak sıra içeridekilerin imdadı. Kader bizi oraya sevk etti. Hizmete gidiyoruz diye gidiyorlar. Ve biliyorlar ki o zaman tüm Türkiye o 120 mahkumun aileleri, çevresi, mahallesi herkes biliyor ki bunlar asılacak. İdam edilecek. Başka çaresi yok. İstanbul'da sadece sınav vardı. O zaman ilkokula gidiyormuş. Onun öğretmeni demiş ki 120 mürteciyi asmak için Eskişehir'e bitiriyorlar. Hafız Ali abinin köyünde. Ve o Üstad Hazretleri Isparta'da hapisteyken yanında kalan talebesi, pardon, oradaki gardiyan sabrını görüyor. Paralarını emanet ediyor. Arkadan benim talebelerim gelecek, onlarla gönder. Gardiyan da diyor ki nasıl olsa bunu asacaklar. Para ihtiyacı olmaz diyor. Göndermiyor. Yiyor paralar. Üstad hapiste parasız kalıyor. Elini cebine atıyor. 3 tane altın çıkarıyor. Rüştü Çak Nabi'ye veriyor bunları sarf etti. Oradaki o keramete binen paralar saklıyor altında. Kendi cebinden o kadar parayı sarf ediyor. İşte onlardan biri Isparta'da Üstad evinde rahmetin üzerinde duruyor yani. Bekir Berk abiye geçmiş. O da Bayram abiye vermişti vefat etmeden önce. O da Üstad evine koymuştu. Yani. 92'lerde falan. Şimdi Üstad Hazretleri 15 ay Eskişehir Hapishanesi'nde kalıyor ve öyle müdafalar ediyor. Kitaplar kelime kelime, harf harf, satır satır ince, suç yok, siyaset yok, devletin aleyhine bir şey yok. Ve Allah muhafaza ediyor. Oradaki hizmet tamamlanıyor. Bu sefer sürgüne Kastamonu'ya gönderiyor Üstad Hazretleri. Ve Kastamonu'da da Üstad yavaş yavaş hizmetlere başlıyor. Orada da 8 sene geçiyor. 1943'ler, 44'ler gibi bir mana oluşuyor. Bu sefer gelen 100 küsur talebesiyle bu sefer Denizli Hapishanesi'ne alıyor. Biz Kastamonu dershanesi açılışına gittiğimiz zaman oradan İnebolu'ya gitmiştik. İbrahim Pakazlı abi ziyaret etmiştik Bayram abiyle birlikte. O zaman anlatmıştı. Ya bizim diyor geleceğimizi öğrenen mahkumlar diyor. Eskişehir'den oraya sevk edilmiş mahkumlar varmış. Daha önce o abileri görebilenler. Bizim geleceğimizi öğrenince sevilmişler, hocalar geliyor bize Kur'an öğretecekler, namaz öğretecekler diye kendi aralarında bizi paylaşmışlar diyor. Hapishaneyi boyamışlar diyor. Öyle koğuşlar olduğu gibi idam ve müebbetliklerinde koğuşu var ki buraya da ne kadar hoca gelse hep cesedi çıkıyor burada. Ve Hüsrev abiyle birlikte birkaç abiyi de oraya atıyorlar öldürsünler diye. 3 gün betonda yatıyorlar. 3 gün sonra koğuşun ağası geliyor. Hoca diyor sana suallerim var diyor. Cevap verebilir misin? Bildiğiniz kadar cevap verir. Sen sor diyor. Bak diyor ben bu kadar adam öldürdüm, şunu yaptım, bunu yaptım, günahlarını sayıyor. Ne kadar günah varsa. Ben cennetlik miyim, cehennemlik miyim? Hüsrev abi ona soruyor. Sen nerelisin diyor. Karadenizliyim diyor. Karadeniz'den bir kova su alsak suyu eksilir mi? Yok. Bir kova su döksek artar mı? Yok. Allah'ın bağışlaması, affetmesi, şefkati ise diyor okyanuslar. Yani sen diyor günahın damla hükmünde bile değil yani. Sen yeter ki samimane tövbe et. Bu bir şaşırıyor. Kafayı bir çeviriyor. Vahun lan diyor bize de cennet varmış diyor. Hemen köşeyi battaniyeleri de çevirtiyor. Herkesi gusül abdesti aldırtıyor. Ondan sonra bir müddet sonra bu zat bir pire yakalıyor. Hüsrev abiye geliyor. Hocam bunu öldürmek caiz midir diye. Tavuk keser gibi adam kesen adam bir müddet sonra pireyi öldüremez hale geliyor. Hatta o zaman abiler de tesbihatı Subhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber içinden yapıyorlarmış. Pardon dışarıdan yapıyorlar. Fatiha çekip diğerlerini içeriden yapıyorlarmış. O koğuşun ağasının dikkatini çekiyor. Hoca diyor sen namazdan sonra dudakların gımıldıyor. Sen dua mı okuyorsun diyor. Diyor anlatıyor şöyle tesbihat yapıyoruz böyle tesbihat. İyi diyor bize öğret diyor biz de yapalım madem diyor. O zamanki abilere bir bakıyor. Hepsi böyle sarıkla namaz kılıyor. Bunlar da sarık ihtiyacı hissediyor. Oluyor. Nasıl halledecekler? Kim artık pantolonunu kafasına sarıyor. Kimi gömleğini kafasına sarıyor. Sarık niyetine yani. Topluca tesbihat yapmaya başlıyorlar artık. Hatta o zarf daha sonra 1950'de Menderes geldiği zaman umumi bir af çıkıyor. Yaya Isparta'ya geliyor. Oradan Karadeniz'e gitmiş. Yani kesinlikle idam ve müebbettik yani. Hatta Yusuf abi o zaman diyor, sen de inşallah çıkarsın buradan memleketine gidersin diyor. Yani o da tahakkuk etmiş oluyor vesile. Ve 12 ay sonra Üstad Hazretleri hapishaneye giriyor ama hizmet için girdiği için abilere dermiş, sen hizmetin dışarıda dedikleri ilk mahkemede çıkarmış, hizmetin burada dedikleri kalırmış. Kim çıkacak, kim kalacak, kim hizmet edecek? Üstad söylüyor yani. O zaman Denizli Hapishanesi 5. Şubesiyle oluyor ya, onu yakalatan abi, bir 3-4 abi bir araya gelmişler, gıybet etmişler biraz aralarında. Doğru dürüst saklasaydı bunlar başımıza gelmezdi, şöyle olmazdı, böyle olmazdı, biraz verip veriştirmişler. Üstad mahkemeye giderken abileri saymaya başlıyor. Sen diyor. Üçünü sayıyor, o dördüncü abi bakıyor ki uyanık birisiymiş. O grubu sayıyor üstadı. Anlıyor, hemen ayaktakilerin arkasına oturuyor, üstad bakıyor. Her neyse de sizin hizmetiniz dışarıda diyor. Onlar ilk mahkemede çıkıyor, diğerleri kalıyor yani. İşte Denizli hapishanesindeyken Nuri Benna abi, bu müdafalardaki ismi için Nur, ismi Nuri olanlar bizimle daha çok alakadardır diye. Nuri Benna abi de gariban, fakir, Kurtuluş Savaşı'nda elinden kurşun yarası almış, çolak kalmış, çolak Nuri diye de bilinir. O da hapse girmiş, o da bir köşeye oturmuş, ellerinin arasına kafasını almış, gara gara düşünüyor, benim halim ne olacak? Çünkü parayla yemek getiriliyormuş dışarıdan o zaman. Hem çalışmıyor, hem de parayla yemek getiriliyor, hem de ailesinin ihtiyaçları var. Üstad onun halini görünce şefkatince elde ediyor, sen diye çıkacağı bir durumun çok iyi olacak inşallah. İlk mahkemede çıkıyor, kendisi de gazi olunca trene bedava biniyor. Aydın'a gidiyor, zeytinyağı, sabun, incir, getiriyor Isparta, satılıyor deyince zengin oluyor, bir otel yapıyor. Otelin bir odasını üstada ayırıyor yani. Bunu bir köşeye koyuyoruz. Denizli Hapishanesi'nden üstad çıkıyor 12 ay sonra. Afyon Emirdağ'ı gönderiyor. Emirdağ'ında dörtüne kalktıktan sonra İngiliz kafirle komünistler biz Türkiye'yi dinsiz yaptık da ne oldu yeniden Türkiye dine döndü. Araştırıyorlar ki nur talebelerini. Bu sefer ne edip üstadın vücudunu ortadan kaldırabilmek için en ağır hapis olan Afyon Hapishanesi'ni tezgah alıyorlar. Ve üstad 1948'de ve üstadla birlikte gene 120 civarında talebeyi Afyon Hapishanesi'ne alıyor. Üstad öyle bir koğuş atıyorlar, kocaman koğuş, camlar kırık, soba soğuktan çatlıyor. Üstadın kalan dişlerin hepsi Afyon'da dökülüyor. Ve Üstad Hazretleri bu ortamda en ağır zehiri de burada veriyorlar. Denizli Hapishanesi'ndeyken Hafız Ali abi, bak Üstad zehirlenmiş, yatıyor perişan bir durumda. Abileri de bir dua edin, Üstad'a şifa duası. Artık tahmidi okuyor, diğer dualar okuyor, herkes amin amin demeye alışır. En son diyor ki, ya Rabbi eğer üstadın ömrü mukadderse onun yerine benim canım al diyor. Tüm abiler bir anda amin diyor. Hemen birkaç gün içinde Hafız Ali abi rahatsızlanıyor, vefat ediyor. Üstad onun kabrini müşahede ediyor. Hafız Ali abiye diyor ki, Hafız Ali diyor vefat ettiğin farkında değil diyor. Kabirde kendini hücrede zannediyor, habire meyve risalesi yazıyor. Münker Nekir geldi, onlar hapishanede savcı zannetti. Onun soru sualleri aynen mahkemede müdafaa yapar gibi diyor, meyve risalesine cevaplar verdi. Böyledir diyor, onlara anlattı diyor. İnşallah biz de nur talebesi olarak vefat ettiğimiz zaman şehit makamında vefat edeceğiz. Kıyamet kadar bu eserlerin mütalasıyla geçireceğiz inşallah. Afyon Hapishanesi'ndeki en ağır zehri veriyorlar. Bu İhlas Risalesi'nin arkasında Emirdağ'dan tarihçi hakkında mektup var. Konuşan yalnız hakikattir. Benim memleket sürenlere, zehirleyenlere, hapse atanlara, sanrı okuyup imanı kurtarmak şartıyla hakkımı helal ediyorum diyor Üstad Hazretleri. Afyon Şurası orası okunurken yaşlı bir amca varmış. Başlıyor ağlamaya. Hayırdır amca? Ya diyor 48'de Afyon Hapishanesi'ndeyken ben genç bir sağlık memuruydum. Vali beni çağırdı. Herkese aşı vuracaksın, sıra Sayık Nurt'a gelince bu zehri vereceksin dedi diyor. Yok mok dediysem diyor, seni aileni ortadan kaldırırız, sana şöyle yaparız, böyle yaparız dediler diyor, kabul etmek zorunda kaldım diyor. Herkese iğne vurduk diyor, sıra üstada gelince evladım benim vücudum aşı kaldırmıyor diyor Üstad Hazretleri. Birinci mecliste ilk İstanbul'dan Ankara'ya gittiğinde o zaman ilk zehir o zaman vermişler, çiçek aşısı vuruyoruz diye. takdir ve iyileşme de hala akıyor diyor Üstad Hazretleri. Efendim bir emir mi var? Emir var diyor. Emir mi var diyor Üstad Hazretleri? Emir var diyor. O zaman kolunu uzatıyor. En ağır zehir veriyor. Burada da Hasan Ceyzabi var diyor. Üstad bir yerde o şehit oluyor yani. Ve 18 ay sonra Üstad çıkıyor demin. Afyon Hapishanesi'ne. Ve 1950'lerde Nur Alem bir anahtar risalesini yazıyorlar ve Üstad'ın 2. Said döneminde nokta konuluyor. Bir daha yeni risale yazılmıyor, çoğaltılıyor. Nasıl çoğaltılıyor? Varla'da, Kastamonu'da, Emirdan olsun. Mesela Varla'da hemen bir risale çoğaltılıyor. 4-5 saatte, pardon bir saatte yazılan eseri 4-5 saatte temize çekiyorlar. Hemen bir nüsa çıkıyor. Bedre, 5-10 kilometre Isparta tarafında köy var, o tarafa geliyor. Barlarla Bedir arasında. Hemen orada birkaç nüsa çıkıyor. Bir nüsa Eğirdir'e, bir nüsa Isparta'ya, bir nüsa Atabey'e, bir nüsa İslamköy'e derken santral gibi oradan dağılıyor manasında. Oradan Isparta'ya geliyor. Oradan Savar gibi. Mesela Savar'da 1000 kalemle nurlar yazılmış. Nasıl yazılmış? Oradaki annelerimiz, ablalarımız, yengelerimiz, eşlerle, beylerle demişler ki oturun evde siz kitap yazın. Biz sizin yerinize tarlada, bahçede çalışırız. Akşama kadar bahçede çalışmış annelerimiz. Eve gidince bakmışlar ki bir kitapçık oluşmuş, cilt yapılması lazım. Nasıl bunu ciltleyecekler? Sandığı açıyorlar, gelinlikleri çıkarıyorlar. Her bir risaleyi adeta gelinlik bir kız gibi süsleyerek gelinliklerden cilt yapıyorlar. Ve bu şartlarda 600 bin risale yazılıyor. Matbaalara meydan okutuyor. Ücret 130 parçadan düşüyor. 600 bin risale. Onda nasıl yazıyor? Dolaba giriyorlar, perdeyi kapatıyorlar, camı kapatıyorlar, dolaba giriyor, dolapta mum ışığında yazıyorlar ki gece nur talebesi abilerin evleri gözetlenirmiş ki ışık sızıyorsa kitap yazıyor diye basmak için. Işık sızmasın diye dışarıya. Gündüz uyuyorlar ve bu şartlarda 600 bin Said yazıyor. Ve ikinci Said'in özelliği ne? Habire yeni risaleler yazılıp çoğaltıyor ve yanına talebe almıyor. Akşama kadar yanında kalıyor abiler. Akşam evlerine gidiyorlar. Ertuğrul'un bir daha geliyorlar. Ve Üstad'ın 3. Said dönemi dediğimiz şu an Türkiye'deki, dünyadaki medrese, dershane dediğimiz tarz yanına talebalar yetiştirme dönemi Üstad'ın artık yani. 6 abi yanına diyor. Tahir-i Mutlu, Zübeyir Gündüz Alp, Ceylan Çalışkan, Bayram Yüksel, Hüsnü Bayram, Mustafa Sungur abiler. Ve bu abiler 7 sene boyunca Üstad'ın yanında kalmış abiler. Yani Isparta'ya. Asıl Emirdağ'ın sonunda başlıyor da yavaş yavaş. Asıl Isparta hayatında. Ve Üstad'ın bu 3. Said döneminde Üstad Emirdağ'da kalırken Nuri Benin abi demiştik ya biraz önce otel yaptırıyor. Otel yaptırınca Üstad'a devamlı selam gönderiyor. Nuri kardeşimiz size medrese yaptı, dershane yaptı, Isparta'ya davet ediyor diye. 1, 3, 5, 10 davet eden çok olunca Üstad kıramıyor. Isparta'ya geliyor. Nuri Benin abi oteline yerleşiyor. Ve burada rahatsız oluyor. Betonarme bina olduğu için romatizmalar var. Sokak bakırcıymış. Akşama kadar çekiş sesi geliyor. Tak tuk tak tuk. Üstad bundan rahatsız oluyor. İki gün sonra Terzi Mehmet abi Üstad'ın ziyaretine gittiği zaman bana diyor ki ben rahatsız oldum buradan gideceğim. Terzi Mehmet abi sana diyor ev tutsak diyor kalır mısın diyor. Kalırım diyor. Isparta'da ev aramaya çıkıyor. Birkaç ev dolaşıyorlar. Fiyatla filan her şeyle anlaşıyorlar. Kime tutacağım? Said Nursi ismini duyan kapıyı kapatıyor yüzüne. Çünkü o zaman üstada selam vereni karakola götürüyorlar, halakaya yatırıyorlar. Bir daha gelmeyeceğim, bir daha selam vermeyeceğim diyene kadar dövdükleri dönem. O zaman da iktidarda Menderes var ama memurların hepsi Halk Partisi'nde kaldığı için üstada kasıtlı zulüm yapıyorlar, Menderes de zulüm yapıyor havası istemek için. İşte böyle de olunca bu zulümlerde devam edince hiç kimse selam bile veremiyor korkudan. Gidiyor hangi kapıyı çaldıysa evde fiyatta falan her şeyle anlaşıyorlar. Kime tutacağım? Bediüzzaman duyar duymaz adam kapıyı kapatıyor işte. Çareli şekilde Tenekeci Mehmet abinin evine giriliyor. Abi ev bulamadım diyor. Hoca efendi gideceğim diyor. Ne yapacağız diyor. O da bu Üstad'ın Isparta'daki evini kastederek burada diyor beylerin evi boş diyor. Bir de oraya bak. Geliyor kapıyı çalıyor. Fitnah teyze çıkıyor. Kiralık mı kiralık? Kaç lira, 50 lira? Hemen parasını veriyor. Teyze de zannediyor ki Antalyalılar yazın Isparta'ya gelirlermiş. 100 kilometre Isparta'ya yakın olunca onlar yayla niyetine Isparta'ya gelirlermiş. Serin oluyor diye. 1000 metrede yüksekliği var yani. Serin oluyor. Onlar geldi zannediyor. Ehemmiyet vermiyor. Teyze Mehmet abi geliyor. üst katı güzelce temizletiyor. Bir abiden kar yolaydı, yataktı, yorgandı, masaları derken üst katı düzenliyor. Bir fayton tutarak üstadı getiriyor. Üst katı gezdiriyor. Üstad kendi odasına geliyor. Camdan dışarı bakıyor. Bahçeye geçip çok hoşuna gidiyor. Benim istediğim gibi Üstad Hazretleri. Ve kalmaya başlıyor. Ve Üstad Hazretleri gündüz 11 oldu mu devamlı kırlara gidermiş. Yani şimdiki bu son zamanlarda olaylardan anlıyoruz ki yani Üstad Hazretleri devamlı Ankara'ya mesaj göndermiş. Bak ben insanlardan uzak tutuyorum. Devlet halk etrafıma toplamıyorum. Isparta'nın 360 derece etrafında kadar dağ, tepe var. Her tarafı gezmiş Üstad Hazretleri. Bir gün Said Nursi ne yapıyor? Sidre tepesinde Tosbağa'ya bakıyor. Bir gün Said Nursi ne yapıyor? Kirazlıdere'de Kiraz'a bakıyor. Bir gün Said Nursi ne yapıyor? Gölcük Krater Gölü'nde Göl'e bakıyor. Devamlı Ankara'ya bu şekilde gidiyor. İnsanlardan uzak durunca hükümet rahat ediyor. Bunun bir art niyeti yok diye. Halbuki öbür tarafta salda bin kalemle habire risaleler yazılıp çoğaltılıyor yani. Üstad topu topu üç kez sava gitmiş yani. Binlerce talebesinin olduğu yere yani. En son sava gitmesinin sebebi ise tekstil makinesi çıktığı zaman Üstad öyle bir seviniyor, öyle bir seviniyor, öyle bir seviniyor. Rıssan Rum bayramı, Rıssan Rum bayramı yanına gelen ilk tekstili tüm her gelene gösteriyor. Niye? Üstad Hazretleri bu eserler benim eserim değil, bu Kur'an'ın eseri. Ben dahi parmak karıştıramıyorum diye. Bir harfin dahi değişmesine müsaade etmezmiş yani. Gelecek nesle bin tane sapasağlam kitap teslim oldu. Tefsir makinesi fotokopinin ilkel hali yani. Bir kağıt var, kağıdın üstü mumla kaplı. Tükenmez kalemle, demir ışıklı bir kalemle yazdığı zaman mum yırtılıyor. Üstüne mürekkep geçirdiği zaman alttaki kağıda çıkıyor. Çalışma prensibi bu yani. Dakikada kaç tane sayfa çıkarıyor yani. Çoğaltmak manasında. O zaman tüm Türkiye'den para topluyorlar. Ancak tekstilin yarı fiyatını çıkarabiliyorlar. Ne yapalım diyorlar. Çoban İsa köyü var. Davraz Hayat Merkezi'ne giderken orada da binlerce sürüsü olan Çoban Mehmet abi diye bir abi var. Ona gidiyorlar. Böyle böyle ihtiyacımız var. O da diyor sürünün yarısı yatıyormuş, yarısı ayaktaymış. İster yatanları götürün, ister ayakta olanları götürün. İşte onu satıyorlar. Anca bir tekstil makinesi satıyorlar. Yani. Koskoca matbaa almak gibi yani o zaman için. Ve bunda kim yapacak? Yani bunu evde tekstille yakalandığı zaman idamlık gibi bir şey yani. Kimse göze alamıyor. En son salda o medresenin, şu anki medresenin hemen arka tarafında İbrahim Gül abi var. Onlar da 70-80 yaşında Hacı teyzeyle İbrahim amca başka kimse yok. İki odalı bir evleri varmış. Demişler benim evimde bir odada siz yaparsınız bir odada biz kalırız. Yani bu tekstil bir günlük iş değil yani. Belki bir sene sürdü yani. Ve bir sene boyunca yani o iki onlar bir aile bir odada diğerleri o şekilde hizmet etmişler. Tekstil bütüncü ustak sırf böyle onu tebrik için sala gidiyor. Saat Casan abi var. Biz ondan dinlemiştik yani. Üstad o dershanenin köşesindeki cami var. Oraya kadar geliyor. Ben de İbrahim Gül'ü ziyaret ediyor. O da hasta. Perişan yatıyor yatakta. Hasan amca koşarak diyor. İbrahim abi, İbrahim abi, İbrahim abi. Müjde müjde üstadın ziyaretine gelmiş. İbrahim abi canlanıyor. Hemen koltuğuna giriyor Hasan abi. Getiriyor böyle. Üstad onu görünce bakıyor. İbrahim halin ne diyor biliyor musun diyor. Sen... Ben cennete gidiyorum diyor. Orada herkes ağlıyor. Hemen bundan kısa bir müddet sonra da rahmetli oluyor yani İbrahim Gül abi de. Ve Üstad Hazretleri her gün işte 11'de dışarı çıktığı saatte gene çıktığı vakitlerde teyze üstadı görüyor. Abileri soruyor. Bu zat kim diye. Abileri tanımıyor mu diyorlar. Bu meşhur Said Nursi Hazretleri. Teyze bir işaret yapıyor. Siz diyor buraya taşınmadan bir hafta önce bir rüya gördüm diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor mezarı kabri üstadın yatağın olduğu yerde görüyor. Abiler de şüphe mi var diyorlar. Bu onun torunu bu asırdaki vekili. Ve bu olaydan sonra teyze Nur talebesi oluyor. Çok hizmetler geçiyor. Yani Allah razı olsun. Ve Üstad Hazretleri evi işte 1980'de üst kat satın alınıyor. 90'da aşağı kat satın alındı. 91'de restorasyon yapıldı. Restorasyondan dair sıvasını kaldırıp yeni bir sıva çekmek. Sırasını kaldırınca ağabeyler diyorum, evet, ahşap bina olduğu için ana direkler diplerinde çürümeye başlamış. Çatı askıya alındı, komple duvarlar yıkıldı, demir direkler dikildi. Üstad Hazretleri Ramazan 15'inden sonra yanında kalan talebeleri yatırmazmış Kadir Gecesi yakalamalar için. Biz de bu adeti 1980'den beri devam ettiriyoruz. 30 Ramazan sabahları. Ramazan kışa doğru gelince duvarlar bir toplu çift camlı kat kalifler yapıldı. Restorasyondan önce 10-15 kişi sabahlarken restorasyondan sonra 100-150-200 kişiyle sabahlamaya başladık yani. Ve şimdi de Isparta'da muhteşem bir olay oluyor. Nedir? Namazın yasak olduğu dönemde şu an Ramazan'ın son 10 günü devlet eliyle tevcid kılınıyor Isparta'da. Mimar Sinan Camii'nde.
Devlet
eliyle. Ve 10 günde hatim iniyor. 12 rekat kılınıyor. Her rekatta 5 sayfa okunuyor. 2'ye çeyrek kala başlıyor. 3'te bitiyor namaz. Bu kadar uzun namazda imamdan başka kaç kişi olur arkasında? Caminin içi doluyor. Bahçesi doluyor. Yolda kılıyor insanlar. Ve bir de Kadir Gecesi oldu mu? Mimar Sinan öyle, Ulu Cami öyle, İstiklal Cami, bir sürü camilerde böyle program oluyor. Bir de sahur dağıtılıyor yani saat 3.30 civarlarında, 3-3.30 civarlarında çorba yani. Müthiş bir mana oluşuyor yani. İşte şu an müze olarak düşünüldü üstadın evi. Karyolası orijinal, yorgan orijinal, çarşaf orijinal, alttaki yatak döşek dediğimiz kısmı abiler bulamadılar. Üstadın son hayatı genelde hastalıklı geçiyor. Sırf böyle üstadın şahsı için gelen olsa. Evliyaydı, büyük zattı, duasını alalım diye gelen olsa üstad öyle bir hasta oluyor ki ağzına çalıyor. Bayram abi anlatırdı. Gelen misafirden diyor, üstad rahatsız olurdu, üstattan hırıltı gelirdi. Biz anlardık diyor, diğer şahsa tercüme ederdik diyor. Ama Ankara'da, İstanbul'da o zaman matbaalarda risaleler basılıyor. Numuneli formalar böyle hazırlanmış, kitapçıklar halinde. Kontroldan geçmesi lazım basma girmeden önce. Üstad diyor, onlar deyince anında iyileşir, bir delikanlı olurdu diyor. Dönerli okuduksa tek tek tek tek hataları düzelttirirdi diyor. Tahsisat bittikten sonra yeniden hasta olur. Üstad Hazreti gelenlere sordu sual. Risale-i Nur okuyorsunuz mu? Medreseniz var mı? Bana dua etmek şartıyla ben de size dua ediyorum. Üstad'ın dua etmek nasıl? Bu ya Cemil Allah'la tesbihat var. Orada üstadın ismini sayıp dua etmiş oluyoruz. Ya. Tesbihatı yapınca üstad da dua etmiş oluyoruz. Yani, tamam. Ve üstad diyor ki benimle görüşmekte bir defa istifade ederseniz sanırım okumakla 10 defa daha fazla istifade edersiniz. Her zaman beni üstad olarak bulamazsınız diyor. Ama bu eserleri dünyanın neresinde açar okursanız hakiki üstadınızı bulmuş olursunuz diyor. Onun için gelenler sanırım okuyorsunuz mu okuyorsunuz mu okuyorsunuz mu medreseniz var mı bunu soruyor. Yani. Üstad Hazretleri yatağın başında 2 tane elektrik anahtar var. Biri lamba yakıp söndürüyor. O zaman giden kiracı lambaları sökmüş. Üstad abileri bir lamba alın diyor. Abiler gidiyor 40-50 wattlık bir lamba alıyor. Üstad olmadı diyor. 75 watt olmadı. 100 watt olmadı. En son 150 wattlık bir lamba alıyor. Üstad tamam diyor. Bu nurdur. Bunda israf olmaz. Niye? O da yüksek ve geniş olduğu için okumak için ancak ideal ışığı vermiş. Diğer anahtar ise kapının dış kısmında zil var. Üstad ilk defa talebalar yetiştirmeye başlıyor demiştik ya. Alt abi yanına alıyor. Tahir, Mutlu, Zübeyir, Gündüz, Avuk, Ceylan, Çalışkan, Bayram, Yüksel, Hüsnü Bayram, Mustafa Sungur abidir. Bu abiler 7 sene boyunca sol dip ortada kalmışlar. Zil çaldığı zaman genelde Zübeyir abi, o yoksa bir başkası, o yoksa bir başkası. Hepsi bir anda gelmiyor yani. Üstad yatağın yanındaki duvarda çoğu dershanede medresede görmüşsünüz. Şu ebatta bir Yasin 50'ye 70 gibi bir şey diyor. O ebatta bir Yasin levhası var. Y'yle sin harfinin içinde ince ince 6 sayfa Yasin var. Üstad bunu gelenlere misal olarak gösterirmiş. Kainata dağlarla tepelerle bir Yasin yazmak mı ehemmiyetli? Yoksa bir Yasin yazıp bir içine 6 sayfayı sığdırmak mı ehemmiyetli? Bu daha ehemmiyetli demiş. Niye? Nasıl elmacının programı çekirdeğinde varsa, yeylesin çekirdekse 6 sayfa Yasin onun programı var. Orada üstten yatağın yanındaki duvarda bu Yasin levhasının altında 1 metre eninde 4-5 metre boyunda şecere. Peygamberimizden bugüne kadar gelen büyük zatların ismi olan bir liste. Ve Üstad Hazretleri sabah namazından 4-5 saat önce kışın, 3-4 saat önce yazın teheccüde kalkıyorum. Kur'an okuyor, cevşen okuyor, evrat eskar okuyor ve sabah namazına bir saat kala dua ediyor. Bir saat boyunca okuduğu evrat eskarı, şicredik şahsen, tek ruhlarını hediye eder, bağışta bulunurmuş. Onlar bittikten sonra da gelecek nur talebeleri avucun içine görürse tek tek dua edermiş. 26. mektubun 4. mefasın 10. meselesi. Dost, kardeş, talebe kısmında. Eğer talebe ise diyor, ismen diyor, bazen hayalen yanında hazır olur, onlara tek tek dua ederim diyor Üstad Hazretleri. Üstad odasına gelince sağ taraftaki duvarda tefekkür için elmalar, meyveler, üzüm salkımlar asılıymış. Dünyacı meşhur ressam kim var? Mesela Picasso diye. Bu tablo onun olsa, Picasso'nun olsa, gelen giden herkese göstermek ihtiyacı hisseder miyiz? Hissederiz. Niye? Picasso'nun tablosu yani. Hatta köyden çoban bir akrabamız gelse, hiçbir şeyden anlamasa, tabloyu onlar mutlak kırmızı şöyle yapmış, şöyle yapmış, bunu ne Picasso'nun tablosu diye. Tüm insanlar toplanıyor, bir buğdayın kopyasını yapabiliyor mu? Yapamıyor. Demek ki her bir meyve, her bir bitki, her bir canlı orijinal bir sanat eseri. Arkasında sanatçısını anlatıyor. Ve bir nur talebesi sözlerden 32. sözün 3. mevkifini okursa her baktığı yerin en az 20 simili Allah'a verilir. O an için usta tefekkür için odasına meyveler salmış. O mevsimde hangi meyveler meşhursa ya. Oradaki kanepeler orijinalin kopyası oldu. Masalar o zamandan kalma. Hemen üstadın odasının yanında kilitli bir kapı var. Buradan abiler çatıya çıkar. Kitapları saklarlarmış. Tekstil makinesini saklarlarmış. Bir gün bayram abi çatıya çıkıyor. Peşinden de üstad geliyor. Ne yapıyorsun diyor. Üstadım diyor. Fareler kitapları yemiş mi? Zarar vermiş mi? Onlara bakıyorum diyor. Keçeli keçeli diyor. Bizim bir hatamız olmadığı sürece onlar bize dosttur, zarar vermezler. Kesinlikle böyle risalelere dokunmuyorlar. Ama risalelerin haricinde bir derdi bir kitap gelse yemediklerini bırakmıyor. Ama risaleleri kesinlikle dokunmuyorlar yani. Hatta Bayram abi anlatıyor. Bir gün üstad yatağında diyor bir pire yakaladım diyor. Tuttum diyor camdan dışarı atacağım da ben üstad gördüm. O ne pire dedi. Yo dedi diyor. Kuşçunun rahatını bozma dedi. Aldığın yere getir koy. Getir şu yatağı koydun yerine. Kesinlikle onlar üstadı rahatsız etmezler diyor Bayram abi. Ama bizi rahatsız ederler diyor. Üstad dışarı çıktığı zaman diyor camlarını okurduk hepsini. Sol taraftaki oda mutfaktı. Şu an müze olarak kullanılıyor. Girince hemen orada sağ tarafta kalın kırmızı bir cübbe var. İçi yorgan tarzında dokunmuş yani. Bu bay, üstad kış gelince bu cübbeyi giyiyor. Üstadın kilosu 40 civarında. Devamlı üşüdüğü için üstad hazretleri o kışlık cübbeyi giyiyor. Orada ufak bir kırmızı yorgan varmış. Onu da ayaklarına sarıyor üstad hazretleri. Evet otururken arabada giderken olsun. Hatta şu anki arabadan önce bir jipleri varmış. Onu satıyorlar. O jipte üstad çok üşüyor. Niye? Branda kaplı olunca yazın toz giriyor, kışın soğuk oluyor. Bayram abi anlatırdı. Arka koltuklu ön koltuğunun arasına diyor, mangalı koyardık diyor. Üstad diyor, bağdaş otururdu diyor. Yorganla birlikte üstada sarardık diyor. Üstad bazen kışında çıkmak istiyor ya dışarılara. O şekilde. İşte girince başka orada üstte kahverengi çizgili pijama kumaşına yapılan bir yelek var. Bu Bayram abinin kendi şahsına ait. Kışken Üstad Hazretleri bunu Bayram abiden parayla kiralarmış. Yandaki talebeden dahi karşılıksız almıyor. Sol dip köşede üstadın Kastamonu'da giydiği 70 yamanın cübbesi. İkinci mektubun sonunda diyor ya başkasından sadaka ve zekat alacağıma diyor. Gururumla, izzetimle diyor, 100 yamalı elbise giymek diyor, hoşuma gidiyor diyor Üstad Hazretleri. Ama bu birinci sahip döneminde, pardon ikinci sahip döneminde, üçüncü sahip döneminde artık Üstad'ın bir nevi sosyal hayatla da alakası var ya, yamasın olmasına, düzgün olmasına, ütü de resmine bir bakıyor yani artık Üstad Hazretleri. Bayram abi anlatmıştı, bir gün diz kapağım eskimişti, yama yaptım. Üstad dedi, bu ne dedi, yama dedim. Ya dedi diyor, sahibin hizmetçisi yamalı pantula geziyor dedirtmem diye, ben evladımı gönderip beni pantula aldıracağım diyor. Ve Zübeyir abiyle Bayram abi diyor, yeni pantol aldılar. Orada üstadın başka cübbeleri var. Orada o biraz önce bahsettiğim sarı altın var ya, rahlenin üzerinde duruyor. Rahle Şam-ı Tevfik abinin ilk nurları çoğalttığı rahle. Orada kulunç değil, sırt taşıma sopası tarzında. Üstad Hazretleri bu kulunç hastalığı omurilikle kürek kemiğin birleştiği yerde sinirler, üstümüz açık uyursak ya da araban camını açık seyahat edersek bunlar sertleşip kalıyor. Üstadık o kadar mühim ki yani bazen parmak şeklinde kalınlaşıp kalıyor yani. Genelde abiler masaj yapıyor. Abiler olmadığı zaman masaj için kullanılan kuruş değnekler var. Çoraplar var. Mes lastikleri var orada. Dip köşede fotoğraflar var. Gelince tam karşı dolapta, gömme dolapta mavi ile kırmızının çinko bir tabak var. Bu üstadın buz tabağı. Üstadı fikir cephesine yenemeyince 19 defa zehirlemişler. Zehir de vücutta devamlı hararet yapıyor. Hararet alması için üstadın yanında devamlı termosla soğuk su taşıyor. O zaman Isparta'da bir tane buzdolabı var. Üstad bir abiye buzu aldırtıyor. Birine buzu kırdırtıyor, birine buzu erittiriyor, birine termos alıp birine de kapağını kapattırıyor. Niye? Bundan su içenlerin yaptığı sevaplar, suyu koymasına, katısına geçenlerin defterine yazılıyor mu? Onun için üstad hayırlı işleri de ama abileri teşvik edermiş. Ucundan tutun, ucundan tutun, iştirak edin, iştirak edin, sizin de katkınız olsun diye. Burada ehli imanla ehli dünyanın arasındaki fark ortaya çıkıyor. Ehli dünyaya göre uyanık olanlar ehli imana göre saf, ehli imana göre uyanık olanlar ehli dünyaya göre saf. Biz gittik medreseye, dershanemize ya da bir camiye baktık kirli. Aldık süpürge makinesi süpürdük. Ehli dünyaya göre enayet yaptık. Ahirette bir bakıyoruz, koca bir defter. Bu ne? Hani sen o mescidi süpürmüştün ya. Kaç gün boyunca orada namaz kıldılar, Kur'an okudular, ibadet ettiler. Onlar yaptığı tüm sevaplar sende defter. Hani dershane inşaatı var diye sen gittin tuğla çektiydin ya, işte orada medresede yapılan tüm sahaplar senin defterine geldi. Da Murat abi iyi bilir. Rahmetli Bayram abi de eski medresenin tamiratını biz yapardık, elektriğini biz çekerdik, tesisatını biz çekerdik, boyasını kendimiz yapardık yani. Yeni bir yer alındığı zaman ya da tamir edileceği zaman Bayram abi mutlaka ziyarete gelirdi abileri şeklendirmek için. Bir bakmışız bir poşet dolusu gazoz almış, çekirdek almış, kuru yemiş almış, bisküvitler almış böyle. Gelir çalışan abileri teşvik ederdi. Ve giderken de mutlaka genelde bize yani $100 bir iştirak ederdi. Benim de bir katkım olsun, benim de iştirakım olsun diye yani o yeni alınan yerde öyle de iştirak eder giderdi yani bayrama. Bir araba aldım bu kardeş, bir arabamız da arttı elhamdülillah, bu da benim iştirakım olsun diye yani. Orada üstadın misvak kutusu, pusulası, usturası, usturabilme taşı, kokular, göğüs damlası, okluradan ağrı kesicisi var. Üstadın çok ehemmiyetlerdeki üstadla biri de vaktinde namaz kılmak. Namazı biz vaktinde kıldığımız zaman dünyadaki büyük cemaate biz de katılmış olmuşuz. Üstad Hazretleri Isparta'ya geliyor. 10 kilometre ileride kampüs, şu an üniversitenin olduğu yerde saatine bakıyor, vakit girdiyse arabayı kenara çektiriyor, pusulaya bakıyor, seccadesini seviyor, namazını kılıyor, 10 dakika sonra eve geliyor. Halbuki evde ne kadar rahat kılabilir yani. Biz namaz vaktinde kılınca, bu maçlardan Meksika dalgası diyorlar, oturup kalkıyorsunuz böyle. İşte biz o dalgayı yakalamış oluyoruz. Yani herkesle birlikte kalkmış oluyoruz, herkesle birlikte oturmuş oluyoruz. Geç kıldığımız zaman herkes oturuyor, biz ayağa kalkmış oluyoruz. Herkes ayağa kalkıyor, biz oturmuş oluyoruz yani. Onun için vaktinde kılınıyorsa çok önemli. Dip köşe, orta bitimde soba, sobadan çıkan külü mangala koyuyorlar, bir duş yapıda sınıyorlar. Ibrığı, takunyaları, abdestleyeni var. Dip köşede tekstil makinesi. Ve orada vitrinlerde ilk bu eserler 50 Osmanlıca olarak yazılıyor. 600 binlisi yazılıyor. Ve bu eserler yazılırken de malumuz çok tevafuklar, kerametler çıkıyor. Elle yazılan Osmanlıca risalelerine bakıyoruz. O sayfadaki aynı kelimeler genelde alt alta gelir. Hani Kur'an-ı Kerim'deki Allah lafızları alt alta geliyor kırmızı. Bunu zaten dünyada ilk keşfeden Üstad Hazretleri. Abilere söyle, abiler o şekilde Kur'an yazıyor. İktifa. İkinci bir Kur'an yok Alem-i İslam'da. Yani. Lekli mahfuzdaki gibi. Ve bu özellik aynen Risale'lere de gelmiş. Risale'lere de aynı sayfadaki aynı kelimeler genelde alt alta geliyor. Mesela 29. söz var ya, Melaike Ruh bahsi. Bunu Hafız Zekai, şeyin kardeşi, kimin kardeşi? Zekai değil, Mesut. Şamlı Tevfik abinin kardeşi Mesut abi. O barladan alıyor, 29 sözü kulübüne geliyor, o da orada imammış. Evde yazmıyor, gözü yemiyor, korkuyor. Basanlar diye, bağa gidiyor, bağ evinde yazıyor. Sabah bir bakıyor ki, her satırın başı elifle başlamış. Ve 40 sayfa bu şekilde. Yani biz hangi bir edebi eser gördük hep aynı harfle başlattık. Ve bu eser yazıldıktan 2 yıl sonra ortaya çıkıyor bu eser. Ve baştaki elifleri topluyorsun. 400 küsür mü ne ediyor? O da Said Nursi'nin Ebced hesabına denk geliyor yani. Bunu görünce abiler şevkleniyor. Baş güvende Risale. Üstad bu tevafuk anlatırken elimizde 10 tane çekirdek, 10 tane üzüm, 10 tane leblebi olsa, bunları karıştırıp yere atsak, onlar şar gruplar halinde dağılsa ne dese, ha kalbi bir el tarafından dizilmiş deriz değil mi? Ve bakıyoruz değişik değişik sayfalarda aynı kelimelerin alt alta gelmesi Allah'ın inayet elinin hizmet üzerinde olduğunun bir delili oluyor. Bunu görünce abiler şerefleniyor. Başlıyor elinden kitap yazmıyor. Yani. Ve bir kitap geldiğinde üstad o kitabı alıyor. Baştan sona okuyor. Tek tek tek tek hatalarını düzeltiyor. Ve sonuna şöyle dua yazıyor. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, İsmi Azam hürmetine bu nüshayı yazan Osman'ı cenneti füzdesine saadet-i ebediye mazhariyle amin, amin, amin. Yani bu kitap kontrolden geçti, sağlamdır manasında. Tahsisten geçti, T ile sat harfi yazıyor başta. T, açık T ve sat harfi. Bu tahsihli demek yani, kontrolden geçti. Orada sayıları şu an 50 dile tercüme edilmiş misaller var. Ve 1947'den itibaren tefsir maktasına geçiyor. Tefsir ve çoğaltılan misaleler var. Ve 57'den itibaren şu anki külliyatı Üstad ayrıntısını bastırıyor. Defalarca kontrolden geçtikten sonra. Mesela tarihçiyat ilk basıldığında abi Üstad'a getiriyor da nasıl getireceğiz yani? Resim koysak mı koymasak mı? Koysak mı koymasak mı? Mesela resmi başka çantanın bir gözüne koyarlar. Tarihçiyatı getiriyor Üstad'a diyorsun. Üstad öyle bir seviyor, öyle bir seviyor, öyle memnun oluyor ki bakıyor bakıyor. Hani diyor, bu nasıl tarihçi diyor. Said'in fotoğrafı yok bunda hiç diyor. Hemen abiler gözden çıkarıyor, onu da koyuyorlar. Tarihçi ayetle şualar mıydı? Bu tarihçi ayetle şualar 10 ordu 20 mecmua kadar hizmet edecek diyor. 10 ordu 20 mecmua kadar hizmet edecek. Şimdi anlıyoruz ne manaya geldiğini. Eskiden cihat nasıl yapılıyordu? Atlarına biliyor dedelerimiz, kılıçlarla kuşanıyorlar, İslamiyet'i anlatmaya gidiyorlar. Cihatlarını yapıyorlar, orduyla savaşla. Bakıyoruz, işte 10 ordunun yapacağı cihadır. Sadece dünyanın her tarafına dağılmış cihadını, manevi cihadını, irşat vazifesini yapıyor orada yani. Sol dipoda, ustalarla hizmet eden abilerin kaldığı oda. O zaman pencerelerde perde yok, kağıt asıyorlar ki içeri gözükmesin. Kağıda da yağ sürüyorlar ki yağlı kağıt ışığı geçiriyor. Aydın gel kağıtı var ya çizim kağıtı. Ya da eskiden kasapların et sardı kağıt olurdu yağlı kağıt. Onun gibi oluyor. Buzlu cam gibi oluyor. İçeri ışık giriyor ama görüntü girmiyor. O zaman bu sokağın sonunda bekçi, bu sokağın sonunda bekçi, bu kapının zilini çalan oldu mu? Bekçi yanaşırmış. Neye geldin? Ziyarete. Karakola götürüyorlar. Halakaya yatırıyorlar. Bir daha gelmeyeceğim, bir daha selam vermeyeceğim diye yemin ettirene kadar dövdükleri bir tesis. Onun için sizi çaldığı zaman kim geldi diye bakmış, ufak kağıt yıkmışlar. Abiler o adada kalıyor. Hani biz çay muhabbetinde kakara kikiri muhabbet diyoruz ya, öyle bir muhabbet yapılırken öyle bir muhabbet ediyor abiler. Üstadın da yanına bir misafir abi gelmiş. Üstad gel diyor, çağırıyor abiyi. Abilerin kapısı da hafiften açıkmış o misafiri. Bak diyor, Salih Nur diyor, şu muhabbet sahası yeter diyor, başka hiçbir şey yapmasak. İnsanların arasındaki bu muhabbeti verse yeter diyor yani. Sağ taraftaki oda, üstada hizmet eden abilerin mescidi, tekstil makinesi, kitap çoğaltıkları, misafirleri ağırladıkları yer. Üstad en son orada teravih namazı kılıyor. 15'ine kadar farzı üstad kıldırıyor. 15'inden sonra üstad rahatsızlanıyor. Hepsini tahir hakkı kıldırıyor. Teravih bittiğinde 40 derece ateş var. Oturduğu yerden kalkamıyor. Koltuğuna giriyorlar, yatağına yatırıyorlar. Benim vaktim azaldı, Urfa'ya gideceğiz, bayılıyor. Benim vaktim azaldı, Urfa'ya gideceğiz, bayılıyor. Abiler ateşten sayıklıyor zannediyorlar, ehemmiyet vermiyorlar. Sabaha doğru diyor ki Üstad Hazretleri, kardeşlerim arabayı hazırlayın, Urfa'ya gideceğiz. Abiler diyor ki araba bozuk Üstad, tekerler patlak olunca. O zaman benim eşyamı satın, cübbemi satın, bir araba kiralayın, mutlaka Urfa'ya gitmemiz lazım. Sabaha kadar arabanın bakımı yapılıyor. Sabah çıkıyorlar, Hüsnü Bayram abi şoför, Bayram abi, Zübeyir abi, Üstad. Ceylin abi evlerine gitmiş, Sungur abi basın işi, tahsil için Üstad'ı Ankara'ya göndermiş, Tahir abi kalmış. Tahir abinin yanına da Ali Santol abi gelmiş. Isparta'da Terzi Mehmet abi, Ata Bey'de Tahir Mutlu abi, Semirket'te Ali Santol abi, bunlar tüm akraba. Hepsi de Tahir abi gelmiş. Üstad işte buradan çıkıyor, Urfa'ya gidiyor, otele yerleşiyor. Üstad tüm Urfalıları elini öpüyor. Halbuki hiç kimse öptürmez yani. Tüm Urfalılar üstad elini öpüyor. Hepsini kabul ediyor. Polisler geliyor, efendim Ankara'dan emir geldi diyor, Isparta'ya dönüşmüş. Üstad diyor, açık diyor, ben gitmek için gelmedim diyor, belki burada kalacağım, belki de vefat edeceğim diyor. Siz nasıl maddi polisleriniz, biz de manevi polis diyor. Hepsinin kapısına diyor, polis dikilemesin. Ama diyor, kalbine diyor, Allah korkusu verir diyor. Biz de 1000 tane emniyet müdürü kadar diyor, asayişin teminine çalışıyoruz diyor. Bizi Ankara'ya karşı savunun. Polisler gibi çok hasta olduğundan dolayı bir yere gidemez diye bilgilendiriyor. O zaman İçişleri Bakanı Namık gelir, çok sert emir verdi. Harp çıksa dahi diyor, çöp arabasını atsanız dahi göndereceksiniz. Bu sefer polisler çok şiddetli bir şekilde almak için gereken dindar polisler halka sızdırıyor, zorla götürmek istiyorlar diye. Bu sefer halk geliyor, otel etrafını sarıyor. Nasıl bizim misafirimize dokunabilirsiniz? Demokrat Parti'nin soyadı Hatip Oğlan'a, Demokrat Parti'nin büyük başkanı geliyor, Hatip Oğlan soyadlı, tabancasını masaya koyuyor, polisler masasını, kim dokunursa onu it gibi vururum, hiç acımam diyor. Bakıyorlar ki bir olay çıkacak, tamam diyor, vazgeçtik, götürmeyeceğiz diyorlar. O gece Bayram abi üstadın başında nöbet tutarken, bir ara Bayram abinin ensesini tutuyor, elini tutuyor, indiriyor, elini tutuyor, bırakıyor. Bayram abi diyor ki, üstad uyudu diyor, biraz etrafını sarıyor ki üşümesin diye. Diğer abiler geliyor. Bayram Üstad'dan ses geliyor. Abi yeni uyudu, rahatsız etmeyelim. Kalbini dinliyorlar, nabzını dinliyorlar. Ses yok. Zübeyir abi diyor ki, Üstad da böyle hal olur. Daha sonra geçerdi. Ehemmiyet vermiyorlar. O ara otelci gelip bir şey lazım mı diye sormak için Üstad'ı görür görmez İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Üstad vefat etmiş. Yok diyor abiler. Yeni uyudu diyor. Ama vefat etmiş gibi. Yok diyor. Yeni uyudu. Siz bilirsiniz diyor. Bir şey lazım mı? Yok. Çıkıyor böyle, bizimle vura vura giderken koridorda polislerle karşılaşıyor, zorla götürmek için gelmiştir. Ne oldu diyor, vefat etmiş. Polisler dönüyor, bir doktor getiriyor, doktor muayene ediyor, bu vefat etmiş ama diyor, vücut ısı devam ediyor diyor, öğlene kadar kalması lazım. Artık abiler her tarafa telgraf çıkıyor, üstad vefat etti diye. 23 Mart, Ramazan'ın 25'i, 1960.
Tabii gecesi galiba değil mi oğlum?
Artık. Ve gömme olayları bitiyor. 27 Mayıs 60 darbesi yapılıyor. 12 Temmuz'da üstadın Konya'da kardeşini zorla belediyemize aratıyorlar. Abinin mezarı uzak olduğu için yakın bir yere taşınmasını istiyor. Onda olarak Urfa'ya gidiyorlar. Urfa'dan üstadı gece gündüzce kaldırıyorlar. Uçakta Afyon'a. Afyon'dan bir ambulansa koyarak Isparta'ya. Isparta'da yukarıda Doğancı Mahallesi mezarlığına getirip köşeye gömüyorlar. Ama hiç gömülmemiş gibi düzeltmiyorlar. Ve 9 sene sonra bir abin çocuğu vefat ediyor. Ona mezar kazarken bir tabut buluyorlar. Merak ediyor Türkiye tabutta gömülmez. Bir cinayet mi var, bir katıl mı var? Merakla tabut açıyorlar, kefen açıyorlar. Bir üstad hazretleri. Geliyor abilere haber veriyor zat. Abiler toplanıyorlar, meşveret yapıyorlar. Üstad daha önce abiler ikbe ediyor. Sabah Davraz Dağı'nın eteklerine gömün. Hacı Hafız Mehmet'i diyor, komşu olmak istiyor. Sabah ilk nurları götürüp de 1000 kalemle yazılmasına vesile olarak. Onun torunu, onlar o saldaki Merkez Camii'nin imamlığını yüzyıllar boyunca yapmışlar, dede baba torun tarzında. Hafız Bekir abiyi çağırıyorlar, üstadına veriyorlar. Onda bir minibüsü varmış, üstadı koyuyor. Sabah götürüyor, dedesinin kabrini açıyor, üstadı oraya defnediyor. Sene 1991.
Biz canlıyoruz değil mi?
Canlı'nın hemen yan tarafı. Biz üstadın evinin restorasyonunda, inşaatında çalışırken Hafız Bekir abi rahmetli oldu. O da dedesinin yanına gömülmeyi vasiyet etmiş. Dedesinin kabrinin yanında mezar kazarken aradaki duvar yıkılıyor. Bakıyorlar ki üstad hazretleri. Oldu gibi duruyor. Artık ondan sonrasını bilmiyoruz. Barlaya mı götürüldü, çamdağına mı götürüldü? götürüldü, sağlığı başka mezarlığa mı götürüldü, Sparti'de 10 tane bir mezarlık var, herhangi birine mi götürüldü, orasını bilmiyoruz. Üstad hayattayken mezarın bizde olsun dediğinde abiler sormuş, efendim demişler size bir türbe yapsak, gelen Fatih olsa iyi olmaz mı? Kardeşim diyor, bu zamanda diyor mezar ziyaret değişmiş, sırf dünya için geliyorlar. Bez bağlıyorlar, mum yapıyorlar bunlar, bir daha beni kabirde rahatsız eder. Asıl sebep ise biz kabre gidince ne diye dua ederiz? Ya Rab, burada yatan sevgili kulun zürmetine ver deriz. Adam böyle Hacı Bayram dedi, Eyüp Sultan dedi, Muharrem dedi, bana şunu ver, bunu ver. Allah'tan isteyeceğini o zattan istiyor. Bu da şirk diyor, büyük günahlardan biri. Bu beni kabirde rahatsız edeceği için de birkaç tane talebem de başka kimse bilmesin. Ve Fatih okuyan adam dünyanın neresinden okursa okusun gelir diyor, sahibini bulur. Üstadın bu vasiyet namesi gereğince birkaç tane abiden başka bilen yok. Üstad bilinmesini istemiyor. Şimdi var mı sormak istediğiniz aklınıza takılan? Yoksa
benim şimdi bir çay arası verelim inşallah.
Bu Aydın'dan gelip bir de otel yaptı. Otel bir köşede kalsın demişti.
İşte oraya döndük. Üstad'a Emirdan'dan gittik. Oraya yerleştirdik ya.
Oraya yerleştirdik. Tamam. Tamam.
Şimdi öyle bir çay arası verelim.
Hocam ben bir sorayım da.
Bu
Artık sizin benim yiyecek halim yok. Tabii için müsait mi?